Kitabın adı Hasret. Yazarı Canan Tan. 27. Ayrım. 2 gün boyunca yemek saatleri dışında odasından dışarı adımını atmadı Bihire. Bu arada önüne konulan ve kendisinin şiddetle reddettiği teklifi uzun uzadıya düşünme fırsatı oldu. İlk başta Taceddin'in karşısında beliren yüzünü, tokatlamak geliyordu içinden. Babasıyla arasına giren bu keskinliğinden nefret ediyordu. Öfkesi yatışmasa da katlanılır hale geldiğinde Taceddin'i getirdi gözünün önüne. Yüzünü, bakışlarını, konuşmasını. Kabul etmeliydi ki çok yakışıklıydı Taceddin. Kibardı, nerede nasıl davranılacağını, kime ne şekilde hitap edileceğini biliyordu. Taceddin'i alıp İstanbul'a götürdü hayalinde. İtiraf etmeliydi ki Behire'nin üzerine yapıştırmak istediği bütün kusurlarından arınıyordu bu takdirde. Bütün mesele onunla evlenmesinin keskine yerleşmek anlamına gelmesiydi. İstanbul'un yüzüne hasret kalmaya dayanamazdı Behire. Babasının sözleri geldi aklına. Belki sen keskine alışırsın, belki de buradan kalkıp gider İstanbul'a yerleşirsiniz. Kendisinin keskine alışması mümkün görünmüyordu. Ya Taceddin? Keskini bırakıp İstanbul'u mesken tutmayı göze alabilir miydi? Kızdı kendine, olacak şey değildi. İstanbul'a gitme umuduyla bu izdivaca evet demek, teslimiyeti baştan kabul etmek olurdu ki, böylesi bir davranış Behire'nin karakterine hiç mi hiç uymazdı. Bir başka yönden baktı içinde bulunduğu duruma. İstanbul'da yaşarken Taceddin'in niteliklerine sahip kaç kişiyle karşılaşmıştı bugüne kadar? Hiç. Bundan sonra karşılaşabileceğinin garantisi var mıydı? Maalesef hayır. Bu hususları biraz daha derinlemesine düşünmesi gerekiyordu galiba. Hangi coğrafyada yaşarlarsa yaşasınlar, hangi gelenek ve göreneklerden gelirlerse gelsinler, evlenmek ve yuva kurmak her genç kızın hayallerini süsler. Behire'nin de benzer arzuları ve beklentileri vardı elbet. Ama içinde bulunduğu gerçeklerle kurduğu hayalleri bağdaştıramamanın huzursuzluğunu yaşıyordu. Taceddin'in evlenme teklifini geri çevirirse bir daha böyle bir kısmette karşılaşamayabilirdi. Daha sonra karşısına çıkacak damat adaylarını Taceddin'le kıyaslayacaktı. Büyük bir ihtimalle bu kıyaslamadan galip çıkan hep Taceddin olacaktı. Düşüne taşına karar aşamasına gelmişti sonunda. Duyguları ve mantığı el ele vermiş, bu teklife evet demesini söylüyordu. Onların sesine kulak verecekti. Modern bir aile yapısına sahip olsalar da önce annelerle konuşulurdu bu meseleler. Öyle yaptı Behire de. Önce Celile Hanım'la konuştu. Zor bir karardı dedi. Ama düşündüm ki sizler annem ve babam olarak benim için her şeyin en iyisini istersiniz. Madem babam Taceddin'le evlenmemi arzu etti, hayır demeyeceğim ben de. Olmaz öyle şey, dedi Celile Hanım. İçinden gelerek kabul ediyorsan ne âlâ. Ama sırf biz istiyoruz diye böyle bir karar almanı istemem kızım. Kimse kimseyi zorla evlendirmiyor anneciğim. Kendi irademle vardım bu sonuca. İtiraf etmeliyim ki çok düşündüm, çok bocaladım. Asla olamaz derken bu noktaya gelebileceğime ihtimal dahi vermiyordum başlangıçta. Ama oldu işte. Kararım budur. Ne derece isabetli olduğunu ise zaman gösterecek. Ağırlık. Odacının uzattığı sarı zarfı resmi bir evrak olduğu zannıyla alıp masanın üstüne bıraktı Taceddin. Tam koltuğuna oturmuş, çalışmaya başlayacaktı ki, zarfın sol üst köşesindeki yazıyı gördü. İhsan Bey'den geliyordu zarf. Telaşla açtı. El yazısıyla yazılmış birkaç satırdan ibaretti içeriği. Taceddin Bey, sizinle görüşmemiz gerekiyor. Askerlik şubesine gelmenizi rica ediyorum. Bu kez kendisi gelmemiş, Taceddin'i makamına çağırmıştı. Doğru olan da buydu zaten. Müspet ya da menfi, kızının kararını açıklamak için Taceddin'in ayağına mı gelecekti İhsan Bey? Yol boyunca tahmin yürütmeye çalıştı. Teklifini kabul etmiş miydi acaba Behire? Garip bir şekilde ret cevabı almanın kendisini daha çok memnun edeceğini düşünüyordu. Benden günah gitti deyip evlenme konusunun üzerine kalın bir sünger çekebilirdi bu sayede. Behire evlenme teklifinizi kabul etti Taceddin Bey. İdam fermanının altına atılan imza mıydı duydukları? Yoksa memnuniyet duyması gereken bir müjde miydi, bilemedi. Hiçbir tepki vermeden boş gözlerle bakıyordu İhsan Bey'in yüzüne. Heyecanına verdi İhsan Bey. Taceddin de hemen toparlandı zaten. Aileme bildireyim dedi. Ziyaretinize gelmek için sabırsızlanıyorlar. Artık söz kesmek için bir gün tespit edebiliriz sanırım. Bu mevzularla genellikle kadınlar alakadar olur ama bu defa iş bize düştü diye güldü İhsan Bey. Celile ile konuştuk. Gelecek hafta Perşembe ya da Cuma akşamı ziyaretinizi kabul edebileceğini söyledi. Sizin için de uygunsa. Kız istemeye gidecekleri günü Taceddin'in ağzından öğrenmek fazlasıyla rahatsız etmişti Fatih Hatun'u. Eski köye yeni adet diye söylendi ağzının içinde. Kız istemeye karar verilince önce bir kadın haberci gönderilirdi kız evine. Haberci meramını anlatır, ziyaret için belirli bir gün tespit edilmesini isterdi. Damat namzedinin kayınpederle konuşup gün kararlaştırması görülmüş şey değildi. Ama hoşnutsuzluğunu kendine saklayıp memnuniyetini öne çıkarmayı tercih etti. Adet usul biliyorlar demek ki, dedi. Kız istemek için Perşembe ya da Cuma günü gidilir kız evine. Perşembe akşamı gideriz biz de. Hayırlara vesile olur inşallah. Asıl sıkıntısı başkaydı Fatih Hatun'un. Gelin hanımın daha yüzünü görmeden istemeye gitmek kanına dokunuyordu. Şaziye ile Rıza'nın ve Taceddin'in Behire'yi görmüş olmaları yetmezdi. Kız görme gayesiyle gitmemişlerdi ki oraya. Hem anası babası yok muydu Taceddin'in? İçine silmese de kerhen kabul etmek zorunda kalmıştı. Ama hiç değilse bundan sonrasında sözünü geçirmeye, büyüklerinden ne gördüyse, oğullarına, kızlarına ne yaptılarsa aynı adetleri tatbik etmeye kararlıydı Fatih Hatun. Aile meclisini toplayarak başladı işe. Oğlanlara, kızlara, gelinlere haber salındı. Yemeğe çağrıldı hepsi. Gerçi olan bitenden haberdarlardı ama böyle önemli bir meselede onların da fikri alınmalıydı. Cümbür cemaat gidilmezdi kız evine. Aileyi temsilen kimlerin gideceği tespit edildi. Hacı Ali Bey, Fatih ve Ümüş Hatunlar, Yahya Bey, Şaziye ve Rıza üzerinde karar kılındı. Taceddin yoktu bu kadroda. Damat namzedinin kız isteme merasiminde hazır bulunması adetten değildi. Perşembe sabahı hummalı bir faaliyet vardı Hacı Ali Beylerin evinde. Fatih Hatun hazırlıklara nezaret ediyor, kimseleri karıştırmıyordu işine. Bir sini baklava, kahve, çay, lokum ve şerbete konulacak şekeri kız evine gönderdi. Şaziye'nin İstanbullu aile, ikram edecekleri çayın, kahvenin karşı taraftan gelmesini hoş karşılamayabilir yolundaki uyarmalarını duymazdan geldi. O gece yenilip içilecek her şeyi oğlan evinin tedarik etmesi adettendi. Akşam yemeğini müteakip yola koyuldular. Mülkü kendilerine ait olan eve misafir olarak girmeyi kendine yediremiyordu Fatih Hatun. Ama daha kapıdan adımını atar atmaz, bu evin eskisiyle uzaktan yakından ilgisi kalmadığını görünce yabancı bir yere gelmiş gibi hissetti kendini. Salonun görkemi, alışılagelmişin dışındaki döşenme biçimi karşısında duyduğu hayranlığı gizlemeye çalışarak Celile Hanım'ın gösterdiği koltuğa yerleşti. Yanındaki koltuğa Ümüş Hatun, diğer yanına da Şaziye oturdu. Hacı Ali Bey, Yahya Bey ve Rıza salonun baş köşesindeki üçlü kanepedeki yerlerini almışlardı. İhsan Bey, erkek misafirlerin, Celile Hanım da kadınların karşısına oturdu. Hal hatır soruldu. İlk kez yüz yüze gelen insanların çekingen ve kısır diliyle sohbetler edildi. Behire'nin salonun kemerli kapısında görünmesiyle bıçak gibi kesiliverdi sesler. Dersine iyi çalışmıştı Behire. Annesinin talimatları doğrultusunda hoş geldiniz deyip Hacı Ali Bey'den başlayarak bütün misafirlerin elini öptükten sonra kendisi için boş bırakılmış sandalyeye geçip oturdu. Dünürlerin istenecek kıza gözlerini dikip ısrarla bakmaları, birbirlerine sokulup aralarında fısıldaşmaları ayıp sayılırdı. Fatih Hatun da kısılmış gözlerinin arasından kaçamak bakışlarla süzüyordu Behire'yi. Allah için güzel kızdı. Üzerindeki toz pembe saten elbisenin ışığı yüzüne vurmuş, bakışlarına ışık katmıştı. Biraz zayıf mıydı ne? Önemli değildi. Hele bir evlensin, çocuk doğursun, kalıbı da değişecekti elbet. İlk intibağı müsbetti Fatih Hatun'un. Gördüğü kadarıyla Halim Selim kendi halinde bir kızdı Behire. İyi bir terbiye aldığı ilk bakışta anlaşılıyordu. Erkek kadın, genç yaşlı ayırt etmeden ellerini öpmesi, ölçülü davranışları, hatta sandalyede oturuş biçimi bile bu terbiyenin ifadesiydi. Önce Ümüş Hatun'a, ardından Şaziye'ye baktı Fatiş Hatun. İkisinin memnuniyeti de yüzlerinden okunuyordu. Elinde kahve tepsisiyle kapının ağzında duran yardımcı kadını görünce Behire'ye kaş göz işareti yaptı Celile Hanım. Yerinden fırladı Behire. Kadının elindeki tepsiyi alıp Hacı Ali Bey'den başlayarak kahveleri dağıtmaya koyuldu. Sessizce içildi kahveler. Hacı Ali Bey oturduğu yerde hafifçe doğruldu. "Buraya hayırlı bir iş için geldik," dedi. "Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Behire'yi oğlumuz Taceddin'e istiyoruz." Çıt çıkmıyordu salondan. Evlatlarının mürüvvetini görmeyi canı gönülden arzu etseler de kız vermek anaya babaya zor gelirdi. Celile Hanım'la İhsan Bey'in bakışları hüzünle mutluluğun kucaklaştığı bir noktada buluştu. Derin bir iç çekişle Hacı Ali Bey'e döndü İhsan Bey. "Hayırlı olsun," dedi. "Allah mesut etsin ikisini de." Şaşırmıştı Fatiş Hatun. Pek çok kız isteme merasiminde bulunmuştu ama kızın bu kadar çabuk ve kolay verildiğini hiç görmemişti. Kız evinin nazlanması usuldendi. "Hele bir düşünelim, akrabalara danışalım," diye süre istenir, erkek tarafını bir değil birkaç defa ayaklarına çağırmak iftihar vesilesi olarak görülürdü. İstanbul usulü kız vermek böyleydi demek. Neyse ki tedarikli gelmişti Fatiş Hatun. Yanında getirdiği kadife kesenin içinden çıkardığı iki tane burma bileziği Behire'nin koluna taktı. Öyle zayıftı ki kızcağızın kolu, bilezikler bileğinden düşecekti neredeyse. Behire önce Fatiş Hatun'un, ardından da diğer misafirlerin elini öptü. Annesiyle babasını sona bırakmıştı. İhsan Bey sımsıkı kucakladı Behire'yi. Celile Hanım gözlerinden inen yaşları usulca sildi, kızına sarıldı. Uzunca bir süre öyle kaldılar. Söz kesilmiş, şerbet içmeye gelmişti sıra. Üzerine kavrulmuş badem dökülmüş şerbetleri dağıttı Behire. Boşalan bardakları toplayıp tepsisiyle beraber kapının ağzında bekleyen yardımcı kadına verdi. "Müsaadenizle," diyerek salondan çıktı gitti. Orada bulunması gerekmiyordu artık. Bundan sonraki konuşmalar kız tarafıyla erkek tarafının büyükleri arasında cereyan edecekti. "Sırası gelmişken mehri müeccel ve ağırlık mevzularına da konuşalım," dedi Hacı Ali Bey. İslam hukukunda geçen adıyla mehri müeccel, nikah bedeli anlamına geliyordu ve kadının boşanması ya da eşinin vefat etmesi halinde mağduriyetini önlemek için verilmesi kararlaştırılan paraydı. Ağırlık ise nikah bedelinin yarısından oluşur ve peşin olarak kız tarafına takdim edilirdi. Güveyin, gelinin hanesine katılması yani iç güveysi olması halinde alınan ağırlıkla gelin odası tanzim edilir, kız haneden çıkacaksa gideceği evde ona tahsis edilecek odanın tefrişine harcanırdı bu para. "Yanılmıyorsam mehri müeccel dediğiniz nikah bedeli oluyor," dedi İhsan Bey. Yüzünde mütebessim bir ifade vardı. "Böyle bir parayı kabul edemeyiz." Hayretle durakladı Hacı Ali Bey. Kız ailesinin hakkıydı nikah bedeli. "Ya ağırlık?" diye üsteledi. Yüzünden ışıklı bir gölge geçti İhsan Bey'in. "Taceddin Bey'in ağırlığı bizim için yeterlidir," dedi. Memnuniyetle gülümsedi Hacı Ali Bey. Oğluna verilen değerin gururu vardı gözlerinde. "Gelelim Taceddin'le Behire kızımızın oturacakları ev mevzuuna," dedi. Önceden hazırlıklıymış gibi, "O mesele çoktan halloldu," dedi İhsan Bey. "Taceddin Bey ve Behire evlendikten sonra buraya, bu eve yerleşecekler." Sözleri ince buz zerreleri gibi salonun üstüne çöküverdi. Oturduğu yerde öfkeyle kıpırdandı Fatiş Hatun. Koskoca Hacı Ali Bey'in oğlu İhsan Efendi'nin evine iç güveysi olarak mı girecekti? Hacı Ali Bey'in yüz ifadesi de karısından farklı değildi. Demek bu yüzden nikah bedeliyle ağırlık almayı kabul etmediler diye düşünüyordu. Ümüş Hatun da kocasının vereceği tepkiyi endişeyle bekliyordu. Suratlar asılmış, sohbetin keyfi kaçmıştı. Bir anda oluşuveren gerginliği umursamaz görünüyordu İhsan Bey. "Celile ile uzun uzun konuşup tartıştık," dedi. "Kararımızı verdik sonunda. Bu evi bırakıp bir başka yere taşınacağız. Gelinini kendi evine getirecek Taceddin Bey." Zihirli bir değnek değmiş gibi yumuşayıverdi yüzler. Öfke dolu bakışlar gülümsemeyle kucaklaştı. Bize bu konuda yardımcı olur musunuz Rıza abi? Bize bu konuda yardımcı olur musunuz Rıza bey? Diye devam etti İhsan bey. Bu kadar mükemmel olmasa da mükemmele yakın bir ev arıyoruz. Tabii ki dedi Rıza bey. Elimden geleni yapacağımdan şüpheniz olmasın. Büyük bir kabusu atlatmış olmanın ferahlığıyla Celile Hanım'a döndü Fatih Hatun. Artık nişan hazırlıklarına da başlayabiliriz, öyle değil mi? Dedi. Sizin için de münasipse pazartesi günü çarşıya inelim. Kumaş, takı, elbise, ne lazım geliyorsa alalım bir an önce. İyi bir terzimiz var burada. Bizim kızların, gelinlerin kıyafetleri hep onun elinden çıktı. Behire'nin nişanlığını, gelinliğini ona diktiririz. Sağ olun, dedi Celile Hanım. Sizin de söylediğiniz gibi nişanlığı burada diktirebiliriz. Ancak sanırım Behire gelinliğinin İstanbul'da dikilmesini isteyecektir. İkinci bir soğuk dalgası esti geçti üzerlerinden. Daha bu sözlerin etkisi geçmeden İhsan Bey'in ağzından dökülenler erkek tarafını şaşkına çevirdi. Evin tefrişi için zaten İstanbul'a gidilmeyecek mi? Bu eşyaları Celile, ben ve Behire beraberce seçmiştik. İstanbul'daki işinin erbabı bir möbleciden. Kızımızın aynı konforu haiz bir mekanda oturmasını istememizi makul karşılarsınız umarım. Sarsıntıyı ilk atlatan Hacı Ali Bey oldu. Merak buyurmayınız İhsan Bey dedi. Zamanı gelince hallolur her şey. Çay faslına geçilmesiyle yatışır gibi oldu ortalık. Celile Hanım, Behire'nin yokluğunu hissettirmemek istercesine canla başla hizmet ediyor, yardımcı kadının salonun kapısına kadar getirdiği ikramlıkları kendi elleriyle sunuyordu misafirlerine. Fatih Hatun'un önceden gönderdiği baklavalar, Celile Hanım'ın börekleri, kurabiyeleri yenildi, çaylar içildi. Kaldığı yerden sürdürüldü sohbetler. Ama gelinlik ve tefriş edilecek evin eşyaları için İstanbul'a gidileceği düşüncesi erkek tarafının kafasında burgu gibi kesici bir soru işareti olarak asılı kaldı. Yüzüklerin yaydığı sıcaklık. Pazartesi, Perşembe ve Cuma hayırlı işlerin başlangıcı yönünden isabetli günlerdi. Fatih Hatun, kızları Şaziye ve Zahide, Celile Hanım ve Behire de pazartesi günü çıktılar nişan alışverişine. Fatih Hatun'un kumaşçısına gittiler önce. İpekli, saten, kadife, top top kumaş açtırdı Fatih Hatun. Behire'ye, Celile Hanım'a, kendisine ve kızlarına ikişer üçer parça kumaş kestirdi. Behire de Celile Hanım da daha fazla alışveriş yapmaya gönüllü görünmüyorlardı. Bütün heveslerini İstanbul'a saklıyor gibiydiler. Fark etmemiş gibi davrandı Fatih Hatun. Nişanda giyilecek iskarpinler, iç çamaşırları, gecelikler, terlikler, ikişer üçer sardırdı her birinden. Kuyumcunun yolunu tuttular ardından. Yüzükler seçildi önce. Diğer ziynet eşyalarına bakmaya pek niyeti yoktu Behire'nin. Terbiyesinden, kibarlığından böyle davrandığını düşündü Fatih Hatun. Oysa o güne kadar neler görmüş, neler yaşamıştı. Çekişe çekişe takı pazarlığı yapanlar, şunu isterim, bunu isterim diye tutturup oğlan anasını canından bezdirenler. Gelininin tok gözlülüğü takdire değerdi. Behire'nin gözünün takıldığını hissettiği altın üstüne yakut taşlarla işlenmiş bir kolye, küpe, bilezik takımını kutusuna koydurup parasını ödedi. Kuyumcunun bugünkü hakkı bu kadardı. Düğüne kadar daha çok kapısını çalacaklardı nasılsa. Dükkandan çıktılar. Sıra terzideydi. Fatih Hatun sözünü ettiği, öve öve bitiremediği terzisi Afife Hanım'a götürdü onları. Kırmızı kadife kumaşı Afife'nin önüne attı. Çıkardığı altın külçeyi kumaşın üstüne bastı. Gelinimin nişanlığıdır dedi. Bütün marifetini gösteresin. Ölçüler alındı, dikilecek elbisenin biçimi belirlendi. Fatih Hatun'un ısrarıyla Celile Hanım için alınan ipekli kumaş da Afife'nin maharetli ellerine teslim edildi. Buradaki işleri de bitmişti. Nişan için gün saymaya başlayabilirlerdi artık. 27. ayrımın sonu. Sayfa 272. Devamı 28. ayrımda.